24. ayrım, sayfa 469. Aklımda başım dertte. Yekaterinburg'a gidişimizi bir tür hac ziyaretine benzettiğimi söylemiştim. Bugün buradan baktığımda bu değerlendirmemin Kolçaya'dan dönüşü nehrin kıyısında oturmuş, karnımızı doyururken Alexi'nin bir ülke ki hiçbir çiftçi tasfiye edilmekten, hiçbir 5 yıllık plan hedeflerini aşmaktan, hiçbir büyük önder ve öğretmen saygı görmekten kurtulamaz tespitiyle başlattığı tiradından kaynaklandığını anlıyorum. Düşünmek ya da düşünmemek, asıl sorun bu Güloya diye mırıldandı. Gözleri rıhtımda kebap kokular arasında Puşkin okuyan kalabalıkta. Susmak kardeşleri kaderlerine terk etmek mi doğru, yoksa sakınmak mı sunarak ne varsa dağarcıkla hizmetlerine? Kaderin bana uygun gördüğü konum keyfi çıkarılacak bir talih mi, yoksa sorumluluğu mu İsa'nın kuzucuklarının? Misli görülmemiş servetine bitmez, tükenmez reformlara rağmen ülke hala virane. Kabahat kimde? Hükümette? Halkta? Belki de sualin bizzat kendisinde. Çok mu tutkulu, çok mu Rus bir soru? Vehimden olabilir mi? Bu halk, bu ülke kim görevlendirdi bizi, kim verdi kardeşlerimizi koruma kollama görevini? Doğrusunu istersen hiç kimse. Velakin varlığını bedeninin değil aklının yönetimine bıraktığında göreceksin ki doğal bir komünistsin sen de. Fiziki iştirakçilik değil bahsettiğim, ruhsal bir senfoni ki orada ben ve sen arasındaki sınır kaybolur, senin düşüncelerin, benim tepkilerim, herkes, her şey birbirine karışır. Ayrıştırılamaz olur ki Tanrı'nın içimizdeki yerinden bahseden Hristiyan akidesini anlatmaya çalıştığı da budur. Kilise yabancılığın bittiği noktadaki birliktelikleri ruhların, egonun Rus olanı da böyle bir şey Güloya. Düşünce ben ile benim söyleşisi olduğu için toplumsal. Kendim her zaman çokluk, ben artı ben. Biz her zaman çokluk, ben artı ben. Sorun nerede biliyor musun? Sorun onlarda. Onlar o artı o ki biz ve onlar erimiyorlar birbirlerine. Ben artı onun sene ihtiyacı var. Sen köprüsün ben ile onun arasında. Rusça'da tı vı'dan farklıdır Konstantinopolli sultanım. Tı sevgiliye denir, bir çocuğa, bir yakına denir. Vı sizdir. Komünistler vı'yı çıkarıp atamadılar dilden. Oysa birlik mümkün olurdu sen ile siz arasındaki fark olmasa. Konstantinopolli sultanım, seninle o'dan size, sizden sene, senden bene, kendime yüceltebilirsem kendimi, benden o olarak da geçmiş olacağım ki biz böyle gerçekleşir. O zaman padişahlara yakışı bir biz ile başlayabiliriz kutsal fermanımıza. Biz ki Moskova Prensi Zelenski ile Konstantinopol Sultanı Güreli'yiz, biz diyoruz ki tut şunun ucunu döşeyelim abi. Hayretle yüzüme baktı. Give us a hand brother, let's lay this down. Böyle mi dedin? Evet dedim. Sobornos dediğim bu değil mi? Katolik'in hiyerarşisi ya da protestanın bireyselliği değil, gönüllü birliktelik, imece. İmeceyi egemenler şekillendiremezler. İmecede bireye ne dayatılır ne de esirgenir, yapayalnız bırakılır. Egolar üstü akışkanlık dediğin, tut şunun ucunu döşeyelim abi. Çoluk çocuk herkesin katılabileceği bir çağrı. Marksizm çok daha derin olduğu hususunda sana katılıyorum. Modernitenin ve bireyselliğin karşısındaki yegane sayıcı alternatif olabileceği hususunda da katılıyorum. İmece dedi Alexi. İmece diye tekrar etti. Sobornos'un sizdeki karşılığı bu sultanım. Bilmiyorum Alexi ama bendeki çağrışımı bu. Büyük bir ruhsal devrim diyorsun ya, bu bende genişletilmiş bir imece kavramını çağrıştırıyor. Tut şunun ucunu düzeltelim abi. Ya da ne bileyim, tut şunun ucunu yönetelim abi. Sen Sobornos'un başarılamamış olmasını tüm Rusların aydın olmamasıyla açıklıyorsun. Vladikavkaz'da intelijenti binlerle tarif edilir. Halk milyonlarla milyonların bireyi biz olarak görebilecekleri donanımları yoktu dediğini hatırlıyorum. Bence yanıldığın yer burası. Bireyi biz olarak görmeyen Rus köylüsü değil intelijentinin kendisi değil miydi? Rus köylüsünün kendisine siz diyecek saygısı hiç olmadı demiştin. Stalin ihtilalinin büyük devrimin kalbi olan Rus aydınlarını itlaf etmiş olması bundan. Rus köylüsünün Petro'dan bu yana geçirdiklerini düşünürsem kendisine siz diyecek saygısının kalmamış olmasını anlayabilirim. Gel gör ki Stalin'in Rus aydınlarını itlaf etmiş olmasını da Sobornos'u başaramamış olmalarına bağlayabilirim. Gülümsedim. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Demir yolları döşensin mi döşenmesin mi tartışmalarınızı hatırlıyorum da. Sözlerimi sindirmesini bekledim. Görüyorum ki seni düşündürüyorum diye sürdürdüm. İzin verirsen birkaç gözlemimi daha ekleyeyim. İntelijenti gözlü, kravat, şapka takar, teşekkür ederim, lütfen affedersinizler demiştin. O kadar da zor değildir, bunları edinen herkes aydın olabilir. Bu sistemini de anlıyorum. Bizde de herhangi bir kuruluşun başına geçmeye ya da mesela milletvekili olmaya aday olan bir köylünün ilk yaptığı saygın bir mağazaya girip kravat, takım elbise edinmektir. Rusya'da devletin halkın üzerindeki demir yumruğuydu aydınlar demiştin. Sizdeki kadar mutlak bir iktidara sahip olmadılarsa da olamazlardı da zaten. Sizin prens ünvanı taşımayan yazarınız yok gibidir. Bizde ise sizinki gibi bir aristokrasi hiç olmadı. Türkiye'de de durum pek farklı değildir. Bizim aydınlarımız da bir yolunu bulur, hükümeti seçilmişlerle birlikte yönetirler. Ya da yönetmeye çalışırlar. Son yıllara kadar ordumuz da herkesten daha aydındı. Hal böyle olunca özgürlüğün ve aşkın organik birlikteliğini dinamitleyenin intelijenti olmasından kuşkulanıyor insan. Köylülerin değil. Belki de der gibi başını salladı. Politbüro üyeleri de gözlük, kravat, şapka edindiler ama affedersiniz, izninizle lütfen, işte bunu beceremediler. En pahalı giysileri içindeki Novia Ruskiye, ya dipnot yeni Ruslar, farklı değil. Onların da kendilerine siz diyecek saygıları yok. Bir kez daha ayağı taşa takıldı cennet yolunda Rusya'nın. Bolşevik ihtilali gibi bir ihtilal yap, tasfiye ol. Kitleler iktidara gelsin, ellerine yüzlerine bulaştırsınlar. Eserin yıkılsın, glasnost olsun, Novia Ruskiye eşkıyaları kazansın. Bir kez daha tasfiye ol. Bunu mu söylüyorsun Alexi? Glasnost olmuş da ne olmuş, güçlü ve zayıf. Orman kanunun yeniden ısıtılıp sofraya konması glasnost. Güçlünün meşruiyetinin tescili, suçlarından aklanması. Sovyet intelijentinin güçlüyü zayıfın hizmetine veren liberal ahlak yasası leş kargalarında bile yoktur. Çöken dikey devlet yapılanmasının yerini Rus mafyasının yatay yapılanması aldı. Zeki değil ama kurnazlar, sokak kurnazı. Güçsüz sınıfın en güçlüleri. Onları tanıyorum ve biliyorum ki düşünceye karşıdırlar ve sınıflarının gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir. Sakın kendini kandırmayasın sultanım. Rusya'da demokrasi hoş görülüyorsa pazardan dolayıdır. Özgürlükler değil, doğru dürüst yiyecek bulmak özgürlüğü. Yiyecek maddelerinin %60'ının ithal edildiğini duymuş muydun? Sevgili Gülay'a, umarım biz Rusların düşüncelerle beslendiğimizi, bu gıda rejiminin başımıza en aşırısından bir ideolojik toplum sardığını anlıyorsundur. Ah, ama anlaman gereken bir şey daha var. Bir batılı için insan ve makine neyse, biz Ruslar için doğa ve insan oydu. Ne ki fikirleri elle tutabileceğimiz gerçeklikler gibi algıladık. Oysa Rus milyonları çok geri, fikirler uygulanabilir değillerdi. Toplumun geriliğini ikame eden, batının geleceğine sıçrayan intelijentiydi. Ama sadece intelijentiydi. İstiyor olmanın ve düşüncenin yaşananın üstesinden gelebileceğini sandık. Marx'ı düşün, Almanya'da büyüyen iyi bir Yahudi çocuğuydu. İntelijentliden değil ama hızlı ve zeki. Eğer Dostoyevski gibi Sibirya'da 7 yıl kalsaydı kim bilir, belki o da daha muhafazakar olurdu. Rus değildi, kendisine ait bir memleketi yoktu. Marx bize geleceğimizden geldi sultanım, şimdimizden ve geleceğimizden. Marx bizim Amerikalımızdı, Lubimaya. Ama bir gün onu da yeniden dirilttiğimizde o da sorularımızı cevaplamak durumunda kalacak. Sana söylemiştim sorgulamanın nasıl yapıldığını, biz Ruslar iyi biliriz. Entelijensiye ile istihbarat servisleri arasında garip bir ilişki vardır. Rusya'da en iyi istihbaratçılar da sansürcülerden çıkar. İçini çekti. Adına ister kapitalizm de, ister imperyalizm, ister tüketimcilik, önemli olan halkın bildiği tarihin ötesine atlamaktaki gözü kara cesaretleridir Rus aydınlarının. İntelijenti moderniteyi aşmış postmodernizme varmışlardı. Halkın kendilerinin konuşlandıkları yere geleceğinden en ufak bir kuşkuları yoktu. Bugün Rus entelektüellerinin tartıştıkları mesele Rus Marksistlerinin ihtilal öncesi meseleleriyle aynı. Proletaryanın medeni olduğu söylenilen dünyanın kültürünü alması mı, kendisine has bir devrimci kültür yaratması mı daha doğru olur? 1920'lerin sorunu devrimci seçkinleri adına ihtilal yaptıkları köylülerden ve işçilerden ayıran uçurumdu. Bu uçurum hem siyasi hem de kültüreldi. Bolşevik liderler seçkinci konumlarını inkar ettiler. Bunun yerine devrim öncesi yüksek kültürün gardiyanları olarak intelijentiyi görmeyi tercih ettiler. Ne ki kendileri de intelijentiden gelmeydi ve halka aydınlık getirme görevini üstlenen özel bir sınıf vizyonu tartışıyorlardı. İlk Bolşevikler popüler kent kültürünü, yani Stalin zamanında ortaya çıkan sözde seçkinlerin ev eşyalarından sanata kadar hem her şeyde sergiledikleri burjuva zevklerini sıradan, kaba olmasa da olur görüyorlardı. Oysa yeni seçkinler ihtilal öncesi kültürünü kopyalamaktan geri kalmadılar ve fakat bunu yeni düzende yükselmiş olmalarının bir işareti saydılar. Ne dediğimi anlıyor musun sultanım? St. Petersburg'un adını Leningrad olarak değiştirmek gibi bir şey değil mi bu? Nefret edilen bir kültürün sembolünün fethedilmesi ve kullanıma sokulması değil mi? Bunu mu anlatıyorsun? Amaç işçi ve köylüler için düzenledikleri yeni kültürle onları ihtilal öncesi elit ve kaba kent kültürünü aşacak hale getirmekti, dedi Alexi. Amaç seçkinci ve popüler kültür arasındaki farkı ortadan kaldırmaktı. Bu rüya toplumcu gerçekçiliğin 1930'ların sanatsal ilkesi olarak yaratılmasıyla sonuçlandı. Ama sözde. Sözde çünkü somut bir ütopik düşünce örneği olmaktan ileri gidemedi. Çünkü yönetenleri yönetilenlerden ayıran uçurum çok gerçekti. Ve Sovyet dönemi boyunca dillendirilmemekle birlikte bu uçurum var olmaya devam etti. İlk yılların proleter kültürü Rus köylü ve kentli kültüründen ödünç alınmakla birlikte partinin üst yöneticilerinin eseriydi. Esası itibariyle seçkinciydi. Nasıl olmuş olabileceğini sandığından daha iyi anlayabiliyorum Alexi. Lenin Marx'ın öngörüsünden yola çıkarak sosyal kaymaların zaman içinde alçak ve yüksek sanatın arasındaki farkı ortadan kaldıracağını düşünmüştü. Stalin kitle kültürünün yaratılması halinde halkı denetlemenin ve toplumsallaştırmanın kolaylaşacağını gördü. 20'li yılların başlarında yeni Sovyet işçisi için devrim öncesi Rus kültürü tümüyle anlaşılmaz bir şeydi. Birinci 5 yıllık planının amacı teknoloji, elektrik ve eğitim getirerek kenti köye taşımak, köylülerle kentler arasındaki farkı ortadan kaldırmaktı. Endüstrileşmenin neden olduğu hızlı kentleşme kentleri köylüleştirirken köyleri yavaş da olsa kentleşmeye yöneltti. Sonra fabrikalara bale götürülmeye başlandı. Kuğu Gölü'nü seyreden bir Rus işçisinin, prensin biri kalkmış bir kuğu prensesine aşık olmuş. Amma da hikaye. Ve bu en sıkıcı hikaye 4 perde boyunca böyle devam ediyor dediği bilinir. Shakespeare'in Antonio ve Cleopatra'sını seyretmek zorunda kalan bir çelik işçisinin, bütün gün canı çıkan bir işçinin bu küflenmiş tarihin çöplüğünü seyretmeye ne ihtiyacı var diye isyan ettiğini de biliriz. Gülmeye başladığımı hatırlıyorum. Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Ne dediğimi sordu. Never mind, sonra anlatırım. Stalin olayı bir kültür makinesi yaratmak suretiyle zorladı. Görkemli resmi geçitler, Hollywood vari Stalinist müzikaller, devlet sponsorluğunda bir çeşit folklor. Folklorun her unsuru devlet hizmetine verildi. Örneğin Moskova Radyosu yayına, konuşan kahin kuş değil, Sovyet Radyosu diye başlardı. Ya da halk ozanı Marfa Kuryukova'nın eski ezgilerden yola çıkarak bestelediği bir türkü. Kıpırdamaya başlayan beyaz deniz değil, daha hızlı atmaya başlayan yüreği yiğidin. Güçlü omuzları kıpırdadı. Işık Yosif düşünmeye başladı. Güçlü bir düşünce düşündü. Karanlık gecelerde uyumadı düşündü. Gün boyu düşündü. Çalışan insanlar için savaşmaya karar verdi. Hızla hazırlandı. Yola koyuldu. Hay Stalinizm seçkinci ve avam kültürlerin karmaşık bir bileşkesiydi. Kitleler için bir kültür yaratmayı amaçlıyordu ve kitleler bu kültürün aynı zamanda üreticileri ve tüketicileri olmuşlardı. 30'larda ortaya çıkan bu kültürün çok spesifik bir biçimde tüketilmesi gerekiyordu. Halk adına üretilen edebiyatın okunmasını sağlamak için Stalin'in emriyle birçok Çitatitelniya Klubi yani okuma kulübü açıldı. Ne zaman sorun çıktı biliyor musun? Sovyet tüketicileri bu kültürü gerektiği gibi tüketemedikleri zaman sorun çıktı. Üretimi denetlemek kolaydı ancak okurları dokumaları gerektiği gibi okumaları, gerekli tepkileri vermeleri ya da bir resmi geçidi izlediklerinde heyecanlanmaları nasıl sağlanacaktı? Çözüm yukarıdan değil aşağıdan geldi Lubimaya. Sunulan kültürü gerektiği gibi tüketememek sistemi değiştirmek isteğiyle değil, Sovyet vatandaşlarını yetersizlik ve değersizlik duygularıyla sonuçlandı. Hem yazarlar, hem okurlar, hem balerinler, hem de bale seyircileri için. Dönemin anılarını, biyografilerini okursan insanların kendilerini anlamadıkları ya da zevk almadıkları için suçladıklarını, samokritika yani öz eleştiriye koyulduklarını görürsün. Örneğin Sovyet romancı ve şairesi Vera Imber, 30'larda yazdığı anılarında Sovyet edebiyatının üvey kızı olduğuna hayıflanır. Nedenini de burjuva kökenlerinde bulur. Arka planının dönemin kendisinden talep ettiği kahramanca hayatı gerçekleştirmesini engellediğinden yakınır. İronik olan nedir biliyor musun? İronik olan siyasi ve ekonomik alanda entelijensiyanın desteğini isteyen Gorbaçov'un başlattığı özgür düşünce hareketinin kültürel meyveleriyle karşı karşıya kalanların, aydınların saygı duydukları hatta muhafaza etmek için çoğu kez hayatlarını feda ettikleri geleneğin yaralandığını görüyor olmaları. Şu farkla ki bu defa samokritika da yok. Bu bizde de böyle Alexi, bunu anlıyorum. Sadece bizde de değil, galiba bu hep böyle. Radikal reformlar dayatılan Avrupa aydınlanmasının değerleri üzerinde yükselen kültürün dayatıldığı her toplumda böyle ve galiba böyle olması da kaçınılmaz. Şurada haklısın, sizin aydınlarınız bizimkilerden hem daha donanımlı hem daha cesur hem daha acımasızdı. Ama oluşum aynı oluşum, ben de bunu anlamanı istiyorum. Omuzlarını hafifçe silkti. Lakin benim kavgam ne intelijentiyle ne de onların komünist fikirleriyle Lubima'ya. Aklından geçirdiği bir şakaya gülümser gibi gülümsedi. Ben ne geçmişi kıskanıyorum ne de şimdiyi gelecekle değiştirmek gibi bir arzum var. Bundan böyle tüm uğraşım dışarıdan dayatılandan korunmak için. Oy oy oy, ne boş bir uğraş benimkisi. Teresa'yı biliyorsun, Doktor Lori Esig'i de tanıdın. Kolumbiya Üniversitesi sosyoloji profesörünü. Amerikalılar üniversitelerine son 10 yıldır kültürel araştırmalar dersi koyuyorlar. İddiaları ne biliyor musun? İddiaları kültürel tüketimde sadece üretenin değil tüketenin de rolü olduğu. İnsanların sadece üretimde değil tüketimde de yaratıcı olabildikleri. Tüketiciler üreticilerin düşündüklerinden çok farklı biçimde tüketebilirler diyorlar. Lori Rus halkına Blue Jean satın aldıranın reklamlar olmadığını söylüyor. Moskova'da Blue Jean reklamları boy göstermeden önce de Blue Jean satıldığını hatırlatıyor. Kaldı ki sizin geleneğiniz de reklam siyasi bir araçtır diyor ki haklıdır. Kültür endüstrisinde diyorlar popüler kültür üretimiyle tüketicinin ürünü kabulü arasında çelişki vardır. İnsanlar tüketmez, ürünü yeniden yapılandırırlar ve bu bağlamda pasif değillerdir. Eğer bu doğruysa Rusya'ya Barbie, Disney ya da Reebok ihraç ederlerken sadece bu ürünleri değil, karmaşık ideolojilerin tüm işaretlerini ihraç ediyorlar demektir. Profesör Esrik, dikkat etmezsek yeni Rus kültürünü yorumlarken kullandığımız teori bile, ki çoğu Batı kaynaklıdır, Batı'nın komünizm sonrası dünyasına dayattığı yeni bir kolonileştirme stratejisi olabilecektir, diyor. Bunu anlayabiliyor musun Konstantinopolli bayan? Elbette. Bak ben bir Türk'üm. Biz asırlardır Avrupalıların bizi yorumlarken kullandıkları teorilerin kurbanı olmuş bir ulusuz. Bizi bize takdim etmelerine izin vermek durumunda kaldık. Çünkü uyguladıkları teorilerine bilimsel değildir diyemedik. Çünkü kullandıkları paradigmaları değiştirecek gücümüz yoktu. Bunu daha önce konuştuk Alexi. Lori yeni bir sömürgeleştirme stratejisinden bahsederken haklı ama bu hep böyleydi. Sadece komünizm sonrası dünyasına uygulanmış değil. Popüler kültürü kullanıma açık ya da kullanımı mümkün malların bütünü, TV, sinema, müzik, espriler ve çeşitli alt kültürler olarak tanımlıyorsak, mesele bunların Rusya'ya ya da Türkiye'ye nakledildiklerinde ne oldukları meselesi değil mi? Benim gözlemlediğim bugün Rusya'da kültürün çok nostaljik olduğu, ancak sizde nostalji kelimesinin anlamı batıdakinden farklı. Çılgın partilerden fıkralara, sanat enstalasyonlarına kadar yeni Rusya'daki kültürel üretimin çoğu geçmişle yüzleşiyor. Ama bunu hatırlamak ya da geçmişin matemini tutmak için yapmıyor. Geçmişin baskıcı sembollerini güne uydurarak, gizemlerini yok ederek, hatta küçümseyerek veya bir yandan ağıt yakılırken, öte yandan nefret edilen bildik şeylere dönmeyi imkansız kılacak. Onlara, onlardan uzak olmanın güveni içinde başvurarak yeniden nostaljik bir metin halinde yazmak şeklinde gelişiyor. Bu bizde de böyle. Kına geceleri, tesettür defileleri, rock ritminde türküler. Lori haklı, Zelenski. Metallica ne Rusya'da ne de Türkiye'de kendi ülkesindeki Metallica'dır. Rock kültürü ne sizde ne de bizde Amerika'daki gibi incelenemez. Derin bir nefes aldı. Ülkemin bu yeni gerçekliği için hazır değilim Gülo'ya. Bu yeni dirilişi göğüsleyecek gücüm yok. Sana biz Rusların teknoloji yetersiz de olsa insanları yeniden doğurmayı iyi bildiğimizi söylemiştim değil mi? Yeltsin'in yüzüne her baktığımda Vasili amcamı gördüğümü de söylemiş miydim? Ya Putin, Stolypin dayı Putin de dirilmedi mi? Bu insanların ne olduklarını, ne düşündüklerini, ne söyleyeceklerini bilirim. Ama tabii sade insanları yeniden diriltmek, mesela bir Mussorgsky'yi diriltmekten daha kolaydır. Ve biz diriltmeye genellikle kurbağalardan başlarız. Yine öyle yaptık. Bak sana ne diyeceğim, devrimci olmanın kötü bir yanı yoktur. Aşık olmanın da kötü bir yanı yoktur. İyi olmaya çalışmanın hiç ama hiçbir kötü yanı yoktur. Bu saydıklarımın hepsi başlangıçta iyi insanlardı. Kocaman Rus yürekleri vardı. Staroveri'den daha iyiydiler çünkü onu Tanrı istediği için değil, kendi iyiliklerinden, insancıllıklarından dolayı severlerdi. Harlampi'yi salt insan olduğu için birisini severken görebiliyor musun? Harlampi'nin aşık olduğunu düşünebiliyor musun? Hayır demek zorunda kaldım. Alexi tekrar gülümsendi. İntelijentinin hayatları severek geçti dedi. Onların çocukları olan bizlerin iyiliğin diriltilmiş hali olduğumuzu söylemem bu. Glasnost'tan sonraki bu yeni senfoni öyle değil ama bu yeni senfoninin içindeyiz. Ve fazla zamanımız kalmadı. Acele etmeli, daha çok insan olmalı, halkımızı sevmeyi öğrenmeliyiz. Öyle değil mi? Rus entelektüeli kiliseyi Fransız devrimi sürecinde boşadı. Devrimci adamlardı, kölelerini azat etmediler ama şimdi artık onları seviyorlardı. Biz de öyle yapmalıyız. Hümanizma nedir bilirsin değil mi? Dirilişten sonra homo sapiyenler homo humanus olurlar. Çift insan, insanın karesi, insanlaştırılmış insan. Ah ama hiper insanlardan çok kötü siyasiler oluyor Gülo'ya. Entelektüel şölen ancak ideolojik düzeyde mümkün. Çünkü seninle düşüncemi paylaşabilirim. Ama düşünce sürecimi değil. Edebiyat fakültelerinden biliyoruz. Edebi farkındalık geliştirilebiliyor ama bu eğitim değil gogolleri yetiştiren. Rusya'nın homo humanusu pan insan. İnsanlar arası gerçek ilişkilerin insanı. Rusçası insan toplumsal işlevlerinin toplamıdır. İçimdeki mevziyi kaybetmeden dışarıda olmayı öğrenmek istiyorum. Soğan başı kubbelerin altında senin türkülerini söylemek, kendimi bedenimin sınır çizgisine ve dışında konuşlandırarak ego meselesinin üstesinden gelmek, ötekiyi çözmek isterdim. Marx'ın kokusunu alıyor musun? Sen aşk mı dedin sultanım? Aşk dediğini duyduğumu sandım. Bugün artık biz Ruslar hepimiz aydınız. Düşüncelerimiz, duygularımız, dünya ruhaniliğinin bir parçası ve tabii yasalar var. Aydın olman için akıl sahibi olman bile gereksiz. Seni mesela hayvanlara kötü davranmaktan polise şikayet ederim. Ya hayvanlara iyi davranır aydın olursun ya da tutuklanırsın olur biter. Darbeyi görmedim. Ben Berlin duvarının yapılışını da görmedim. Ayda da yürümedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Her zaman yanlış bir yerdeydim. Tarihi olayların hepsini kaçırdım. 100 ya da 1000 yılda gelen kuyruklu yıldız hariç. İnsanlar kuyruklu yıldıza bakıyorlardı. Bana da gösterdiler. Karanlık gökyüzünde saçaklı bir kuşaktı. Bu defa da ben olağanüstü bir şey hissetmedim, heyecanlanmadım. Havaya girmeye çalıştım, olmadı. Kendimi aptal hissettim. Aynı duyguyu komünizmin yıkılmasıyla yaşadım. Aklımla anlıyorum olayın nedenli önemli olduğunu ama hissetmiyorum. Belki de benim bedenimde tarih denilen bir organ yok. Ya da beni bu hale Sovyet tarihi getirdi. Belki çok fazla parti kongresi izledim, çok fazla nutuk dinledim, uyuştum. Belki savaşların, ihtilallerin olduğu eski dünyada hissedebilirdim ama kişisel tecrübem öyle tarih karşıtı ki, köpek komünizmin yıkılmasını ne bilir? Bazen bir mongrelin hayatını yaşadığımı düşünüyorum. Mongrel olmadığımı biliyorum, kendimden utanıyorum. Tarihin bir parçası olmak isterdim ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Tarihi olacak ama beni de utandırmayacak ne yapabilirim bilmiyorum. İlkel bir yanı olduğunun farkındasın değil mi tarihin? Ağustos 1991'de Moskova'da olsaydım Duma'ya girer miydim emin değilim. Kendimi binanın etrafını sarmış tarihin değişmesini bekleyen kalabalığın içinde, tankların arasında oraya buraya koşuşur insanlarla konuşurken hayal ediyorum. Ve biliyorum ki orada olmaktan duyacağım rahatsızlık, evde oturup tarihi olayı kaçırmaktan duyacağım rahatsızlıktan daha fazla olacaktır. Herhalde bu tarihin benim tarihim olduğunu hissetmediğim için böyle. Yoksa kapımın önünde bile cereyan etseler savaşlara, ihtilallere katılmayacak mıyım? Biliyor musun pencereden seyredeceğimden bile emin değilim. O kuyruklu yıldızın görüldüğü gün olduğu gibi. Tarihin orada dışarıda bir yerde olduğunu sanmıyorum. Keşke benim kendi tarih kavramım üzerinde düşünecek vaktim olsa ama yok. Marx'ı yazmayı iten 1848 devriminin başarısız olmuş olması, Foucault'un kaleme sarılmasının nedeni 1968... Bana sorarsan Einstein'ın 1905'teki düşünceleri aynı tarihteki Rus-Japon savaşından daha önemli. Tarih çoğu kez bir kaza eseri oluşuyor ve öyle çok ziyan içeriyor ki tarihin verilerine saygı duyamıyorum. So, Nalçık'ta Bay Manjosi'nin kabrinde neler hissettiğini biliyorum. Dürüst olmam gerekirse ki seninle dürüst olmaya çalışıyorum. Tarihi mümkün kılan ahmaklık. O iki dünya savaşı neydi öyle? Komünizm, Nazizm, Faşizm, ziyan olan milyonlarca hayat... Tek tesellim kaybolan o hayatların zaten ziyan olmuş hayatlar oldukları. Pasifist değilim, hayır ama Birinci Dünya Savaşı'nın akla yakın hiçbir açıklamasını bulamıyorum. Ama anlamam lazım ve anlıyorum. İnsanların büyük çoğunluğunun yapacak başka işleri olmadığını anlıyorum. Çok fazla sayıda insanın çok fazla boş vakti var. Tarih yapacağız diye birbirlerini öldürmelerindense postmodernitede video seyretmeleri daha iyi. Milyonlarca ahmak Yıldız Kamyonu dizisinin Dipnot TV dizisi Star Trek yerine Star Trek diyorlar. Dizisinin fan club'ları olarak örgütlendiler. İnsan ayağının basmadığı yerlere koşmak istiyorlar. Yani kendilerini mümkün olduğu kadar uzaklara. Bu çocuklar dahilerin kıt zekalarla buluştuğu, Einstein'ın hademiyle sohbet ettiği bilim kurgu endüstrisini doğurdular sultanım. Kaptan Kirk ile Zeus, ki kendisi eski Yunan'ın General Electric şirketinin tanrısıdır, arasındaki fark ciddi bir fark içken, niye doğrudan kurgu demezler de bilim kurgu derler, sen biliyor musun? Geçmişte insanlar dünyayı anlamaya çalışırlardı. Biz anladığımızı poplaştırıyor, önemsizleştiriyoruz. Geçmiştekiler anlamadıklarından mitoloji yarattılar. Biz anladıklarımızdan çizgi film yapıyoruz. Yaşım tutsaydı Hitler'le savaşırdım. Evet, ama bir sokak serserisiyle savaştığımdan daha kahraman hissetmezdim kendimi. Batı'da, özellikle de asli Batı Amerika'da, Rusya'da olup bitenler doğru açıdan görülmüyor. Olanlara değil, olmayanlara bakmayı bilmiyorlar. Putin ne yapmaya çalışırsa çalışsın doğal bölünme süreci devam edecek. Parçalar Rusya'ya ihtiyaçları olup olmadığını, varsa hangi ölçüde olduğunu saptayacakları zamana kadar kendi yollarında gidecekler. Başka ne olacak biliyor musun? Sana söyleyeyim. Yeni Ruslara güvenme, para yapmayı öğrenir öğrenmez Moskova'ya onlar taşınacaklar. Amerikanka hikayesi, yakışıklı insanlar. Niye otursunlar ki? Işığı izleyecekler. Nitekim insan ırkıyla birebir özdeşleşme doğru değil ve tehlikeli Lubima'ya. Çünkü ben tümüyle insan değilim, hiçbir zamanda değildim. Çünkü insanlaştırılamıyorum. Bedenim şöyle dursun, aklımla başım dertte. Kafatasımdaki nesne kontrol edilemiyor. Ne ben kontrol edebiliyorum ne de bir başkası. Akıl söyledikleri gibi bir alet, bir vasıta değil. Kendisine ait bir yaşamı var. Bana insan demek hem hayvanlar hem de insanlar alemi açısından abartma olur. Ne ona ne de diğerine aidim. Benim günahım da bu. Ciddi söylüyorum. İnsanileştirilmiş bir dünyada zeki biri olunamıyor. Kendime bir başka tanım bulmam lazım.